Ayrım 22. Yanlış Yol. Henning Mankell. Sayfa 273. Skåne. 29 Haziran, 4 Temmuz 1994. 20. Bölüm. Çukurun üstündeki muşambayı kaldıran adam çığlık attı, sonra da arkasına bakmadan kaçtı. Tren istasyonunda çalışan biletçilerden biri istasyonun dışında durmuş sigara içiyordu. 29 Haziran sabahı saat 7'ye yaklaşıyordu. Sıcak bir gün olacağı benziyordu. Biletçi sigarasını içerken bir yandan da birkaç gün sonra çıkacağı Yunanistan yolculuğunu düşünüyordu. Çığlığı duyunca başını çevirip bakmıştı. Muşambayı elinden fırlatırcasına atan adam feribot iskelesine doğru koşuyordu. Sigarasını söndürerek çukura doğru gitti. Çukurun içindeki kanlı kafayı görünce oradan hızla uzaklaştı. Sabahın erken saatlerinde Simri Şam'la gidecek yolculara çarparak ellerindeki valizlerin düşmesini aldırmadan gişenin içindeki telefonlardan birini kaptı. Telefon saat 7'yi 4 geçe 90.00'lı hattan Üstat Emniyetine ulaştı. O sabah nedense işe erken gelen Svedberg telefonu açtığında kanlar içindeki bir kafadan söz edildiğini duyunca tüm kanı donmuştu. Tren istasyonu sözcüğünü önündeki kağıda yazarken bir yandan da şaşkınlıkla başını iki yana sallıyordu. Wallander'in numarasını iki kez yanlış çevirdikten sonra üçüncüsünde arkadaşına ulaşabildi. ''Galiba yine aynı şey olmuş.'' dedi Svedberg şaşkınlıkla. Wallander hemen hemen günün her saatinde evde ya da ofisinde çalan her telefonun aynı kötü haberi vereceği kuşkusuna kapılmakla birlikte o sabah bir an için Svedberg'in neden söz ettiğini anlayamamıştı. Ama bir süreden beri beklediği haberi duyunca kulaklarına inanamamıştı. Yaşamının sonuna kadar unutamayacağı bir deneyim yaşadığının farkındaydı. Kaçmanın ya da yatsımanın olanaksız olduğu o kaçınılmaz sonu yaşıyormuş gibi hissetti bir an için. Galiba yine aynı şey olmuş, Svedberg'in bu sözleri beyninde yankılanmaya başlamıştı. Tam olarak hatırlayamadı ama güzel olduğunu sandığı düşlerinden kendini arındırarak yataktan kalktı. Telaşla giyindi, merdivenlerden koşarak inerken ayakkabılarını bağlamayı unuttuğunu fark etti. Olay yerine giderken arabayı servise götürmesi gerektiğini hatırladı. Olay yerine vardığında Svedberg'i gördü. Nore'nin emirleri doğrultusunda birkaç polis cinayet mahallini kordon altına alıyordu. Svedberg gördükleri karşısında dehşete kapılan, bu yüzden de gözyaşlarını tutamayan biletçiyi yatıştırmaya çalışıyordu. Mavi iş tulumu giymiş işçiler bir kabusa dönüşen çukurun yanında şaşkınlıkla etraflarına bakınıyorlardı. Wallander arabasından inip koşarak Svedberg'in yanına yaklaştı. Aslında neden koştuğunu bilmiyordu. Belki de içindeki polis saati hızlanmaya başlamıştı. Ya da göreceklerini bir an önce görmek istiyordu. Svedberg'in yüzü kireç gibiydi, başıyla çukuru gösterdi. Wallander yavaşça yaklaştı ve çukurun içine bakmadan önce birkaç kez derin derin soluk aldı. Karşısındaki manzara tahmin ettiğinden de kötüydü. Bir an için sanki doğruca cesedin beynine bakıyormuş gibi hissetti kendini. Ann-Britt Höglund, Wallander'in yanına yaklaştı, yüzünü buruşturarak arkasını döndü. Höglund'un bu tepkisi Wallander'in net bir şekilde düşünmesine neden oldu. ''Bunun onun işi olduğundan hiç kuşkum yok.'' dedi Höglund'a bakarken. Höglund'un yüzü de kireç gibi olmuştu. Wallander onun düşüp bayılmasından korktu. Ona destek olmak istercesine kolunu genç kadının omzuna attı. ''Nasılsın?'' diye sordu. Genç kadın karşılık vermeden başını sallamakla yetindi. Martinson Hanson'la birlikte geldi. Çukura baktıklarında Wallander ikisinin de hafif bir çığlık attıklarını duydu. Birden içinde yoğun bir öfke hissetti. Böylesine cinayetler yapan bir adamın bedeli ne olursa olsun mutlaka durdurulması gerekiyordu. ''Aynı kişi olmalı.'' dedi Hanson tedirginlikle. ''Bu hiç bitmeyecek mi? Artık bunun sorumluluğunu taşıyacağımı hiç sanmıyorum.'' ''Bjork işten ayrılırken bunu biliyor muydu acaba?'' ''Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım isteyeceğim.'' ''İste'' dedi Wallander. ''Ama önce onu buradan çıkaralım ve bu cinayeti çözüp çözemeyeceğimize bir bakalım.'' Hanson cesedi çukurdan kendilerinin çıkaracağını düşünmüş olmalı ki Wallander'e hayretle baktı. Polis kordonunun dışında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Wallander, Carlman cinayetiyle ilgili hissettiklerini hatırladı. Noreen'i kenara çekerek hissettirmeden kordonun dışındakilerin resimlerini çekmesi için Neuberg'in fotoğraf makinesini almasını istedi. Bu arada itfaiyenin acil kamyoneti de olay yerine gelmişti. Neuberg elemanlarına emirler vermeye başlamıştı bile. Wallander cesede bakmamaya çalışarak Neuberg'in yanına yaklaştı. Bir kez daha dedi Neuberg. Wallander onun ne alaycı ne de duygusuz bir sesle konuştuğunu fark etti. Bakışları karşılaştı. Onu yakalamalıyız dedi Wallander. Hem de en kısa zamanda diye karşılık verdi Neuberg. Cesedin yüzünü inceleyebilmek için yüzüstü yatmıştı. Yerinde doğrulduğunda Svedberg'le konuşan Wallander'e seslendi. Wallander çukurun yanına yaklaştı. ''Gözlerini gördün mü?'' diye sordu Neuberg. Wallander hayır dercesine başını salladı. ''Gözlerinde ne var?'' Neuberg yüzünü buruşturdu. ''Katilin bu kez yalnızca kafa derisini yüzmekle yetinmediği anlaşılıyor.'' dedi Neuberg. ''Gözlerini doymuş.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Şu çukura attığı adamın gözleri yok demek istiyorum. Gözlerinin olması gereken yerde yalnızca iki delik var.'' Cesedin çukurdan çıkarılması 2 saatlerini almıştı. Bu arada Wallander hem Muşamba'yı kaldıran belediye işçisiyle hem de Yunanistan yolculuğuna ilişkin hayaller kuran biletçiyle konuşmuştu. Tren tarifesini not defterine yazdı. Neuberg'den cesedin ceplerini araştırmasını istedi ama boştu. Kimliğine ilişkin ellerinde hiç bilgi yoktu. ''Hiçbir şey yok mu?'' diye sordu Wallander hayretle. ''Hiçbir şey.'' diye karşılık verdi Neuberg ama cebinden bir şey düşmüş de olabilir. Çukuru araştıracağız. Cesedi bağlayıp yukarıya çektiler. Wallander cesedin yüzüne bakmamaya özen gösteriyordu. Neuberg haklıydı. Cesedin gözleri yoktu. Derisi yüzülmüş kafa Wallander'e plastik örtünün üstünde yatan cesedin insana değil de bir hayvana ait olduğu izlenimini vermişti. Wallander tren istasyonunun basamaklarına oturdu, tren tarifesini inceledi, sonra da doktorla konuşan Martinson'a seslendi. ''Bu kez cesedin burada uzun zamandan beri durmadığını biliyoruz.'' dedi. ''Kanalizasyon borularını değiştiren belediye işçileriyle konuştum. Çukuru dün öğleden sonra saat 4'te örtmüşler. Bu yüzden de ceset çukura daha sonra bu sabah saat 7'den önce konulmuş olmalı.'' ''Akşamları burası genellikle kalabalık olur.'' dedi Martinson. ''İnsanlar yürüyüş yapar. Tren ve feribottan çıkanları da düşünürsen bir aydı kalabalık olduğu kesin. Ceset buraya gece konulmuş olmalı.'' ''Ne zaman ölmüş?'' diye sordu Wallander. ''Bunu ve adamın kim olduğunu bir an önce öğrenmek istiyorum.'' Neuberg cesedin cebinde bir cüzdan da bulamamıştı. Cesedin kimliğinin saptanmasına yardım edecek hiçbir şey yoktu. Höglund yanlarına yaklaşarak basamaklara oturdu. ''Hanson Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istemekten söz ediyor.'' dedi. ''Biliyorum ama bunu benden habersiz yapmayacak. Doktor ne söyledi?'' Wallander hala bir şey bulacakları umuyordu. Höglund notlarına baktı. 45 yaşlarındaymış, güçlü ve adaleli. ''Kurbanların içinde en genci.'' dedi Wallander. ''Cesedi saklamak için garip bir yer seçmiş.'' diye Martinson sözlerine devam etti. ''Tatil ayında çalışmaların duracağını mı sanmış?'' ''Kim bilir, belki de cesetten bir an önce kurtulmak istedi.'' dedi Höglund. ''O zaman neden bu çukuru seçti?'' diye sordu Martinson. ''Cesedi bu çukura yerleştirmesi hiç de kolay olmamalı. Ayrıca kendisini bir gören de olabilirdi.'' ''Belki de cesedin bulunmasını istedi.'' dedi Wallander düşünceli bir tavırla. ''Bu olasılığı göz ardı edemeyiz.'' Şaşkınlıkla Wallander'a bakarak açıklamasını sürdürmesini istediler. Ceset kaldırılmıştı. Wallander onlara doğruca Malmö'ye gitmelerini söyledi. Ona çeyrek kala kordonla çevrilmiş alandan ayrılarak emniyete gittiler. Wallander, Noreen'in olay yerinin dışında bir yerden kalabalığın resimlerini çektiğini gördü. Saat 9'da da Mats Ekholm olay yerine gelmişti. Uzun süre cesede baktı. Wallander yanına yaklaştı. ''İstediğiniz oldu. Bir cinayet daha işlendi.'' ''Böylesi bir şeyin olmasını istememiştim.'' diye karşılık verdi Ekholm başını hayretle sallayarak. Wallander söylediklerine pişman oldu. Ne demek istediğini Ekholm'e mutlaka açıklaması gerektiğini düşündü. Saat 10'da toplantı odasına girerek kapıyı kapattılar. Hanson santrale telefon bağlamamasını kesin bir dille söylemişti. Ama telefon çaldığında toplantı yeni başlamıştı. Hanson öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir yüzle Ayşe'yi kaparak ağzı çıktığı kadar bağırdı. Sonra da yavaşça geri çekildi. Wallander arayanın çok önemli biri olduğunu hissetmişti. Hanson'da da Björk'ün abartılı davranışları vardı. Bir iki yorum yapmış, soruları yanıtlamış ama genelde karşı tarafı dinlemişti. Konuşma bittiğinde Ahize'yi eşsiz bir antika parçaymışçasına yavaşça ve özenle yerine koymuştu. "Dur tahmin edeyim," dedi Wallander. "Emniyet genel müdürü aradı ya da başsavcı veya bir televizyon muhabiri." "Emniyet genel müdürü," diye yanıtladı Hanson. "Hem üzüntülerini belirtti hem de bizleri yüreklendirdi."
"Garip bir karışım," dedi Höglund boğuk bir sesle.
"Buraya gelip bize yardım edebilir," diye alaycı bir tavırla konuştu Svedberg. "Polisin görevi hakkında o ne bilir ki," dedi Martinson tükürürcesine. "Hiçbir şey." Wallander kalemiyle masaya vurdu. Herkes sinirlerinin iyice bozulduğunun farkındaydı. Wallander arkadaşlarının yetersizlik ve beceriksizlikle suçlanıp eleştiriye açık olmadıklarının farkındaydı. Arkadaşları dışarıdan gelen baskılardan hiçbir zaman kendilerini soyutlayamazlardı. Bu baskıyla ancak dikkatlerini soruşturmaya vererek başa çıkabilirlerdi. Konuşacak somut bir şeyleri olmadığının bilincinde düşüncelerini toparlamaya çalıştı. "Elimizde ne var?" diye söze başlayarak masadakilere baktı. Wallander kendini inancını yitirmiş bir rahip gibi hissediyordu. Bununla birlikte arkadaşlarının kendilerini bir ekip gibi algılamaları için bir şeyler söylemesi gerektiğinin de bilincindeydi. Ceset kanalizasyon borularının arasına dün gece bırakıldı diye sürdürdü konuşmasını. Cesedin çukura gece yarısından sonra ama sabahın erken saatlerinde bırakıldığını varsayalım. Adamın çukurun yanı başında öldürülmediği gerçeği de işe başlayabiliriz. Eğer orada öldürülmüş olsaydı mutlaka kan izleri olurdu. Nüyberg bu konuda hiçbir şey bulamadı. Bu da cesedin oraya bir araçla getirildiğini gösteriyor. Tren istasyonunun yanındaki sosisçide çalışanlar belki bir şeyler gördüler. Doktora göre kurban yüzüne indirilen sert bir darbeyle ölmüş. Darbe kafasını ikiye ayırmış. Bir başka deyişle bu kafa derisi yüzülen üçüncü kurban. Martinson'un yüzü kireç gibi olmuştu. Hiçbir şey söylemeden yerinden kalkıp dışarı çıktı. Wallander toplantıyı onsuz sürdürmeye karar verdi. Bu kurbanın da diğerleri gibi kafa derisi yüzülmüş. Ayrıca gözleri de oyulmuş. Doktor cesedin gözlerinde ne olduğundan henüz emin değil. Göz çukurunun yanında aşındırıcı bir madde kullanıldığını gösteren bazı ipuçları buldu. Uzmanımız belki bunun ne anlama geldiğini çözebilir. Wallander Ekholm'e döndü.
Henüz değil, dedi Ekholm. Bir şey söylemek için daha çok erken.
Ayrıntılı bir analiz istemiyoruz şu an, dedi Wallander. Bu aşamada hepimizin yüksek sesle düşünmesi gerek. Tüm saçmalıkların, yanlışların ve kötü fikirlerin arasında belki de gerçeği yakalayabiliriz. Mucizelere inanmıyoruz ama mucizelerin varlığını da yadsıyamayız.
Gözlerinin oyulmasının bir anlamı olduğunu sanmıyorum, dedi Ekholm.
Katilin aynı kişi olduğunu rahatça düşünebiliriz. Bu kurban diğer ikisinden daha gençti. Ayrıca gözlerinin oyulmasından ötürü de diğerlerine oranla daha çok acı çekti. Büyük olasılıkla gözleri ölmeden önce oyuldu. Çok acı çekmiş olmalı. Katil daha önce öldürdüğü kişilerin kafa derilerini yüzmüştü. Bu cinayette de aynı şeyi yaptı. Ama kurbanının gözlerini de oydu. Bunu neden yaptı? Bu kez ne tür bir intikam duygusu içindeydi?
Bu adam bence sadist bir psikopat olmalı, dedi Hanson birdenbire. Ben bu tür cinayetler işleyenlerin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadıklarını sanırdım. Burada da varmış meğerse, hem de üst hatta, Skåne'de.
Bu adamı denetleyen bir şey var, dedi Ekol. Ne istediğini biliyor, öldürüp kafa derilerini yüzüyor, gözleri oyuyor. Burada denetlenmeyen bir öfkeyi gösteren bir şey yok. Evet, psikopat, bunu kabul ediyorum. Ama davranışlarını da denetleyebiliyor.
Bunun gibi başka bir olayın olduğuna ilişkin elimizde bir örnek var mı, diye sordu Hüblun.
Hatırladığım kadarıyla yok, diye karşılık verdi Ekol. En azından İsveç'te yok.
ABD'de yapılan çalışmalarda psikolojik bozuklukları olan katillerin kurbanlarının gözlerini oyduklarından söz ediliyor. Wallander, ekol ve iş arkadaşlarının arasındaki konuşmayı dalgın bir şekilde dinliyordu. Aklına henüz tam olarak ifade edemediği bir düşünce gelmişti. Bu gözlerle ilgili bir şeydi. Birinin gözlerle ilgili söylediği bir şey. Peki ama neydi? Toplantı odasındaki konuşmalara döndü ama bu düşünce belli belirsiz bir sancı gibi gidip geliyordu.
''Başka bir şey var mı?'' diye sordu Ekholm'e.
''Şu an yok.''
Martinson toplantı odasına döndü. Yüzü çok solgundu.
''Bir fikrim var.'' dedi Wallander. ''Bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama Mats Ekholm'ü dinledikten sonra cinayetin başka bir yerde işlendiğini artık neredeyse eminim.'' Gözleri oyulan adam mutlaka bağırmış, çığlıklar atmış olmalı. Kimse görmeden ya da çığlıkları duymadan bu işlemin tren istasyonunun hemen yanı başında yapılması olanaksız. Elbette her şeyi inceleyeceğiz ama şimdilik benim haklı olduğumu düşünelim. Orada çalışan adamlardan biriyle konuştum. Adı Persson, Erik Persson. Kanalizasyon çalışmalarının pazartesi günü öğleden sonra başladığını söyledi. Yani 2 gün önce. Katilimiz burayı bir rastlantı sonu seçmiş olabilir. Ama her şeyi çok iyi planlayan bu katilin bu çukuru bir rastlantı sonucu seçmesi bana pek mantıklı gelmiyor doğrusu. Bir başka deyişle katil pazartesi günü öğleden sonra tren istasyonunun dışında bulunmuş olmalı. Çukurun yeterince derin olup olmadığını anlamak için de yanına yaklaşıp bakmış olmalı. Bunun için de orada çalışan tüm işçilerle teker teker konuşmamız gerekiyor. Çalışmaları sırasında acaba garip bir şey oldu mu? Tren istasyonunda çalışanlar alışılmışın dışında bir şey gördüler mi?
Wallander masadakilerin kendisini yoğun bir ilgiyle dinlediklerini fark etti. Bu da düşüncelerini tümüyle saçma olmadığına olan inancını perçinledi.
Çukuru saklanma yeri olarak değerlendirip değerlendirmediğini öğrenmemiz de çok önemli diye sürdürdü konuşmasını. Cesedin ertesi sabah bulunacağını biliyor olmalı. O zaman neden bu çukuru seçti? Bir an önce bulunsun diye mi? Yoksa bunun başka bir açıklaması mı var?
Odadakiler konuşmasını sürdürmesini bekliyorlardı.
''Bize meydan mı okuyor?'' dedi Wallander.
''Kendi hastalıklı yöntemleriyle bize yardım etmek mi istiyor? Yoksa bizimle dalga mı geçmek istiyor?
Şu an yaptığım gibi bunları düşünmemi sağlayarak benimle alay mı ediyor? Başka ne tür seçenekler söz konusu olabilir?''
Kimse karşılık vermedi.
''Zaman unsuru da çok önemli.'' diyerek sözlerini sürdürdü Wallander.
''Bu cinayet daha yeni işlendi. Bu bize yardımcı olabilir.''
''Yardıma ihtiyacımız oldu açıkça ortada.'' dedi Hanson telaşla.
Yardım konusunu yeniden gündeme getirmek için uygun bir an kolladığı belliydi.
''Henüz değil.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Buna daha sonra karar verelim. Belki yarın bu konuyu yeniden gözden geçirebiliriz.'' ''Bildiğim kadarıyla hiçbiriniz yakında tatile çıkmıyorsunuz değil mi? Bu grubu birkaç gün daha koruyalım, sonra gerekirse yardım isteriz.''
''Peki bu cinayetler arasındaki ilişki?'' dedi Wallander.
''Elimizde olmayan resmin parçalarına bir yenisi daha eklendi. Ama yine de devam etmemiz gereken yer burası.''
Bir kez daha arkadaşlarına baktı.
''Elbette katilin bir kez daha vuracağı gerçeğini kesinlikle göz ardı edemeyiz.'' Bu cinayetlerin neden işlendiğini bilmediğimiz sürece katilin yine sahneye çıkacağını unutmamalıyız.
Toplantı bitmişti. Hepsi ne yapmaları gerektiğini biliyordu. Diğerleri odadan çıkarken Wallander yerinden kalkmamıştı. Kafasına takılan düşünceyi yeniden hatırlamaya çalışıyordu. Birisi soruşturma hakkında bir şey söylemişti ve bu şey gözlerle ilgiliydi. Artık bunun 3 cinayetin soruşturmasıyla ilgili olduğundan emindi. Belleğini var gücüyle zorladı ama bulamadı. Öfkeyle kalemini bıraktı. Bir fincan kahve almak için kantine gitti. Odasına dönerek kahvesini masaya koydu. Tam kapısını kapatırken koridorda koşar adım yürüyen Svedberg'i gördü. Svedberg yalnızca çok önemli bir şey olduğunda hızlı yürürdü. Wallander midesinde bir sancı hissetti.
''Hayır, hayır, bir cinayet daha işlenmiş olamaz. Bununla başa çıkamayız.'' dedi kendi kendine.
''Cinayetin işlendiği yeri bulduk galiba.''
''Nerede?''
''Sturup'taki meslektaşlarımız havaalanı otoparkında kanlı bir kamyonet buldu.''
''Kamyonet? Neden olmasın ki? Olabilir.''
Birkaç dakika sonra emniyetten çıktılar. Wallander acele ediyordu. Hayatında zamanının azaldığını bu kadar hissettiği başka bir an olmamıştı. Kasabadan çıktıklarında Svedberg'e tepe lambasını yakmasını söyledi. Yol boyunca uzanan tarlalarda yalnızca gecikmiş bir çiftçi kolza biçiyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 286.